Ayrım 2.
Yine de gidiyorum. Yakup Melahat'ı anlatıyor. Ben açılmamış yelkenlerimi düşünüyorum. Rüzgar esiyor ve yelkenler açılmıyor. Şimdi bir an için Marsilya'da oluversem, Ox Quatres Svens'e gidip Rosemary'yi ve ölü gözlü macarını bulsam. Abanos sokağı yapışkan, ıslak ve müstekreh. Taşra pılıklı, tesbihli, lacivert elbiseli adamlar inatla kapılara sokuluyor. Kapılardan biri açılıyor. Kara bıyıklı, çingeneye benzer bir herif öksürerek çıkıyor ve cigarasını ateşliyor. Cigarasının ateşi avucunun içinde parlıyor, uzaklaşıyor. Nedense Kıbrıs sahillerindeki deniz fenerlerini hatırlıyorum. Hatırlamak iyi bir his. Bir sarhoşun daima hatırlayacak şeyleri bulunur. Ve bütün hatırladıkları onu eksiksiz mutsuz kılar. Mutsuz olunca adam artık yaşadığına emindir. Emin olmak iddialı bir söz. Ben neden ve neyimden eminim sanki? Bir hayvan gibi tıkınıyor, tepiniyor ve uluyorum. Doğru 12 numara. Kapıda bıyıklı, beyaz saçlı ve müthiş şişman bir kadın. Yanaklarında acayip bir pırıltı. Sofadan orospular. Bacakları çarpık bir mangala apışmış, perişan saçlı bir sarışın. Memelerini ve apışını hayalsizce gösteren bir şişko. Ümitle bize bakıyorlar. Yalnızlık, kimsesizlik. Bir orospunun dostluğundan ve pörsük sevgisinden bile uzak yaşamak. Yağmurdan hafif ıslanmışım. Yakup hafif ıslanmış yağmurdan. Hemen Melahat diye soruyor. Nerede Melahat? Şişko homurdanıyor. Yukarıda, şimdi gelir. Bekleyelim Hasan. Bekleyelim. Yan odaya geçip bekliyoruz. 3 kişi daha var. Gözlerini kızlara dikmiş, dikkatle, şehvetle bakıyorlar. Kızlar gelip gidiyor, dolaşıyor, açık saçık konuşuyorlar. Sis dağılmıyor. Uzaktan bir geminin bağırdığını duyuyor. Şu anda mutlaka yolda olmak istiyorum. Bir köşeye çekilip yıldızlar ve fosforlu karanlığa karşı pipomu içmek. Karşımda simsiyah saçlı bir orospu. Oturmuş gözlerini süzerek cigara içiyor. Dumanları bana doğru üfürüyor. Ayağında şort. Bacakları düzgün ve dolgun. Ona baktığım anladı. Güldü. Ben gülmedim. Ağzında altın bir dişi var. Dudaklarını gayet biçimsiz boyamış. Yakup, sen istersen dedi bununla çık. Müthiş karıdır ha? Cevap vermedim. Az sonra onun Melihat'ı geldi. Gidip kapıdaki cadı ile bir şeyler konuştular ve yukarıya çıktılar. Demek bütün gece buradayız. Karşımdaki hala aynı tavırla cigara içiyor, gülümsüyor. Öbür heriflerden biri onunla çıkmak istedi, reddetti. Çok yorgunum dedi, biraz bekle. Adam mahcup, beklemedi, bir başkasıyla çıktı. Kadın başka bir cigara yaktı. O sırada önünden geçen bir kızı kucağına çekti, memelerini okşadı, ağzından öptü. Beni tahrik etmek istiyordu. İnatçı ve cahil bir orospu. Altın dişli bir orospu. Kıbrıs sahillerindeki deniz fenerleri ve On Trow Descans Bizarres. Şekerim sen yukarı çıkmıyor musun? Başıma dikildi. Ona baktım. Cevap vermedim. Sarhoşsun ha dedi. Başımla evet dedim. Benimle çıkar mısın? O ya da bir başkası. Bence hava hoş. Nasılsa bir melahatim yok. Yukarıya çıkarken adımı sordu. Söylemedim. Bütün bir gece kalacağız dedi. Söylemedim. Söylemem. Ben de inatçıyım. Altın dişli orospu da inatçı. Üstü başı gibi odası da tütün ve leylak kokuyor. Karanlık, yağmurlu camlar. Kanı çekilmiş bir ampul. Bir an şimdi hapishanede olabilirdim diye düşündüm. Bu müthiş bir şeydi. Ve kadını öptüm. Ağzı gayet hareketli ve yumuşaktı. Ceketimi çıkardı. Yine gülerek adın ne senin diye sordu tekrar. Ne iş yaparsın? Ben de güldüm. Hasan dedim. Kamarot Hasan. Şaşmış göründü. Atma, hiç o halin yok. Neden olmasın, bal gibi kamarotum bugüne bugün. Sonra kadın bana kocacığım dedi. Sütyenini çıkardı. Memeleri ufak ve sıkıntılıydılar. Ben pencerenin önüne gittim. Camlar dehşetli bir melankoliye bakıyorlardı. Karşı binalardan birisinde ışıklar yandı ve söndü. Kadın yine bir şeyler söyledi. Yalnız kocacığım sözünü tekrar ettiğini işittim ve buna sinirlendim. Ah şu gemi İstanbul'a gelmeseydi. 3. Akşamlar hayrolsun. Evvelce konuştuğumuzu hiç zannetmiyorum. Fakat birbirimizi görmüş olabiliriz. Ben sokaktaki adamım. Şurada burada dolaşırken dikkatinizi çekerim. Bana kızdığınız ya da beni sevdiğiniz olmuştur. Bir gece herkes uykuya yattıktan sonra sokaktan ıslık çalarak birisi geçer. Ben işte oyum. Siz yatağınızdan ıslığımı duyarsınız. Ya da sabahları yıldızlar sönmeden ayak seslerimle uyanır bana söversiniz. Bu şehrin içinde dolaşıyorum. Nezleyim, içimde acayip bir sancı. İki elim böğrümde kalmışım. İnsanı en çok koyan da bu zaten. bir takım adamlar var. Bürolara, acentalara, sigorta şirketlerine, gazete idarehanelerine girip çıkıyorlar. Yüzleri daima gergin, ağızları sımsıkı kapalı. Birbirlerine ve herkese düşmanca bakıyorlar. Tahammül edemiyorum. Çünkü ben onlar gibi yapamıyorum. Tabiatım el vermiyor. Ben herkese inanıyorum. Gazetelere, ajans haberlerine, siyasi partilere ve herkese. Halbuki ümitler insana yetmiyormuş. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmak fikrimden geçmez. Ama neden başkaları durmadan benim etlime sütlüme burunlarını sokuyorlar? Galata Köprüsü'nün altında tahta sıralara oturmuşuz. Hangi iskele ve hangi sırada olduğumu bilemezsiniz. Bir vapur gelir. Hepsi aceleci, hepsi kızgın, hepsi hoşnutsuz. İnsanlar boşalır. Hamallar kavga ederler. Biletçiler yolcuları tersler. Bir adam kamburu çıkmış kıyıdan balık tutmaya uğraşır. Ben öksürüyorum. Gök bir mora, bir kül rengine dönüyor. Deniz berbat, pis ve çamurlu. Oradan kalkıyor, caddeler boyunca alıp başımı gidiyorum. Edirne Kapı tramvayının sahanlığındayım. Rami otobüsündeyim. Boğaz vapurundayım. Paşabahçe'de inecek bir çay içeceğim. Yeniköy'de bir kahvede gazete ilanlarından iş arıyorum. Yollarda beni itip kakıyorsunuz. Hor gördüğünüz, küçümsediğiniz gözlerinizden belli. Olsa ben hiç de kötü bir adam sayılmam. Yalnızım belki, belki şaşkınım. Belki ne yapacağımı bilmiyorum. Fakat kötü değilim. Sadece yaşamak zorlaşıyor ve birçokları gibi bir dümenini bulamıyorum. İstanbul büyük şehir, yaygın şehir. Ben İstanbul'un her tarafında aynı zamanda varım. Harap, iki gözlü ahşap evlerde. Karımla kavga ediyorum, avaz avaz bağırıyorum. Randevu evlerinde kızım kendini kiralıyor. Bense ona namuslu bir koca düşünüyorum. Oğlan güreşe merak sardı. Sınıfta döndü. Yorgunum elbette. Erdirmek, yetirmek beni yordu. Sonra bu sinemalar, barlar, meydan toplantıları, propagandalar adamı sersem ediyor. Üstelik ben sokaktaki adamım. Her zaman, her yerde varım. Olmam gerek çünkü önüne gelen benim adıma konuşuyor. Şimdi tam bir dakika sonra Bebek'ten bir tramvay kalkar. Bir birinci, iki ikinci mevki araba. Bir vatman, üç biletçi. Üçüncü biletçi benim. Kuru Çeşme'de inen, ihtiyar da benim. Dolmabahçe'de, stadın önünde oğlunu arayan adam da. Aradığım oğlum mu yalnız? Şehrin sokaklarında, pis, karanlık ve tembel kahvelerde, parti kongrelerinde başka aradıklarım yok mu? Neden oyumu şu değil de bu adama veriyorum? Neden hiç kimseye vermiyorum? Ben hep küçük şeyler isterim. Ben basit bir adamım. Bana daima büyük şeyler vaat ediyorlar. Büyük hayallerden yoruldum. Şehrin ışıkları birden yanıyor. Birden yağmur başlıyor. Ben sokaklardayım. Kapınızın önünden geçiyorum. Pencerenizden bakıyorum. Her gün yüz yüze göz gözeyiz. Meyhaneleri, basık, zehirli esrar tekkelerini, insanı öldüren sabahçı kahvelerini dolduruyorum. Tramvayda bir gün mutlaka ayağınıza basmış ya da kalktığınız yere oturmuşumdur. Belki aynı otelde, aynı odanın iki ayrı yatağında gecelemiş, yine de iki kelime konuşmamışızdır. Ben sokaktaki adamım. Şurada burada dolaşırken dikkatinizi çekerim. Bana kızar ya da beni seversiniz. Her iki halde de memnun olmam. 4. Benim adım Kamarot Yakup. Aklıma bir şey geldi mi hapı yuttuk demektir. Başıma da gelir çünkü. Bunun böyle olacağını daha Marsilya'dan biliyordum. Hasan'a söylemedim mi sanki? Söylemedim ama ne fayda. Herif kafasına koydu bir kere. Gel şimdi işin içinden çık. Aksadı mı aksar artık. Ben futboldan bilirim. Ulan bir gol yersin, daha kendini toparlamadan zınt ikincisi girer. Aman zaman dur bakalım ne oluyor derken zınt üçüncüsü. Hah işte bu da öyle. Uzun lafın kısası işler ters gidiyor abi. Yok deme. Hiç değilse mide bulandıran bir taraf var. Bir yanık kokusu yani. Nubar'ın yediği halta ne buyrulur? Bırak Nubar'ı. Ya o Leon olacak Beyyus? Sanki komedi oynuyoruz. Hasan da sıkıldı bu işe. Sıkıldı ya belli etmiyor. Sıkılmamak olur mu? İstanbul'a geleli iki gün olmuş, hala ortada bir şey yok. Bari Ahmet meydana çıksa. Ne gezer? Bu sabah Hasan telefonla Nubar'ı aradı. Çevir baba çevir, çıkmaz. Çevir baba çevir, çıkmaz. Herif geberdi mi ne oldu? Yarım saat sonra bir daha. Yine ses soluk yok. Beyoğlu'nda bir kahvedeyiz. Habire çay içiyoruz. Aradan üç çeyrek geçti, bir daha. Yok, herif ya hasta ya dükkan kapalı. Üçüncü defadan sonra ne yalan söyleyeyim içime kurt düştü. Ama Hasan'a uyup oralı olmamış görünüyordu. Elimde bir gazete, lig maçlarının 4. haftası. Galatasaray ve Beşiktaş rakiplerini yendiler. Aslan Beşiktaş, hele Şükrü gitmeseydi, hay ağzına. Ulan peki bu suratsız gavur ne demeye cevap vermez? Gebermedi ya, Geberse bile dükkanında bir adam olmaz mı? Olmaz olmaz. Vay anasını, bu herifler takıma batıracak. Bereket Beykoz'da iş yok. Ya mesela Fener olsaydı? Ah kafa. Hasan nihayet Leon'a telefon etti. Telefon numarasını biliyormuş Hergele. Ben bilmem. Dükkanı Beyoğlu'nda bir pasajda. Ama hangisinde onu da bilmem. Nubar namussuzu kapalı çarşıdadır. Bizim işimiz asıl onunla. Eh, o cevap vermedi mi? Mecbursun bunu aramaya. Hasan konuşurken meraktan çatladım. Sorunca kızacağını biliyorum. Aynı suratla gelip oturdu. Piposunu yaktı. Vay avradını dinini. Ulan gebersem oralı olmayacak. Sordum en sonunda. Öyle şeyler söyledi ki ensem buz kesildi. Telefonu açmış. Bir karı çıkmış. Kimi aradığını sormuş. Bizimki Leon'u arıyorum deyince karı bu sefer kimsiniz diye asılmış. Hasan karıya adımı söylemedim diyor. Belki ortada aynasız bir şey var diye düşündüm. Sadece o beni bilir demiş. İşin boktan tarafı Leon telefona gelmiş ve onu bilmemiş. Kimsiniz, kimi aradınız falan filan. Hasan olduğunu öğrenince yanlış numara dalgası ve şırrak kapamış telefonu. Buyurun cenaze namazına. Kaldık mı eşek kuyruğu gibi ortada? Şimdi ne halt etmeli? En iyisi zırıltıları gemiden hiç çıkarmamak. Nasıl getirdiysek öylece götürürüz. Ama sen bunu bizim keçiye anlat abi. Mümkünü yok, kafasını dikti mi diker. Öğleyin ikimiz bir kilo şarap içtik. Yemekte vaziyeti konuştuk. İşler kritik, burası belli. Ben bırakalım mallar gemide dursun, onlar bizi arasın diyorum. Aramazlarsa geri götürürüz. O hayır diyor. Madem ki bir düğüm çıkmış ortaya, onu çözmek bize düşermiş. Hem de can sıkıntısından kurtulur, gemi boşalıp yüklenene kadar kahvelerde pinekleyecek yerde bir iş görürmüşüz. Ne diller döktü. İşin doğrusu ben de inandım, aklım yattı. Bak inkar edemem. Bunda şarabın etkisi olmuştur. Her neyse, karar verdik. Hasan Leon'u arayacak, ben Nubar'ı. O 10 dakika evvel gitti. Ben de şimdi kapalı çarşıya gidiyorum. Nah işte Beyazıt tramvayı. İstanbul değişmiş mi değişmemiş mi, bunu bilsek bilsek biz gemici milleti biliriz. İşin tuhafı bilmiyoruz yahu. Yok, belki bilenimiz vardır ama benim için İstanbul diğer birçokları gibi bir liman. Oraya geliyor, demirliyor, yük veriyor, yük alıyor, çekip gidiyoruz. Gerçi İstanbul bizim bağlama limanıdır aynı zamanda. Olsun abi, bağlaması çözmesi bir değişen bir şey yok. Deminden beri kafama bu takıldı. Vallahi billahi, bizim galiba şehri gördüğümüz bile yok. Sadece bir yer, bir kara parçası. Hani Melihat da olmasa, ötekilerden hiç farkı kalmayacak. Yalnız burada karşısında söylediklerini anlayacak adamlar bulunuyor. Pandomima lüzumsuz. Hepsi bu. Şehir değişir mi, değişmez mi? Ne laf? Ulan ben ne bilirim neyin nerede olduğunu? Sor bakalım, çoraplarımı nereye koydum biliyor muyum? Yalnız Türklerin yeri aklımda. Onları hemen bulurum. Fakat babama bile söylemem. Tramvay da amma ağır gidermiş be. Yol bitmek bilmiyor. Sakalları kır kır uzamış geçkin memurlar inip biniyorlar. İkide bir zil çalınıyor. Tek zil, çift zil. Şimdi bir gitsem ki Nubar'ın dükkanı açık. Seninki oturmuş tığ bıyıklarını oynata oynata çay içiyor. Ne olurdu yahu? Neden olmasın ama? Telefonu bozuk olamaz mı? Bak harbi söz. Ben sevmem bu Nubar'ı. Ama yok mu ya? Dükkanı bir açık bulsam öperim bekar atayı. Hemen malları devret. Ondan sonra bir daha böyle şeylere paydos. Keyif olur be. Ulan ben amma enayiyim. Hiç kestirir mi telefonunu herif? Üstelik geminin geleceğini bilmesi lazım. Ya Leon'un yaptığı? Hayal kurma oğlum Yakup. Bu işte bir bit yeniği var. Elbet çıkacak. Belki okkanın altına biz gideceğiz. Tabii Hasan'ın yüzünden. Tabii tabii. Bırakalım erkeklik numarasını. O olmasa ben burnumu böyle şeylere sokar mıydım? Ne münasebet. Bakma herkes gibi biz de mendildir, kravattır, öyle ufak tefek sokar çıkarırdık ama bunun yanında çocuk oyuncağı birader. Hasan hiçbir şeyi aldırmaz, ben de aldırmam. Korkuyorsam iki gözüm çıksın. Biz İzmirliyiz abi, korksak bu işe girmezdik. Yalnız ne var durup dururken, kalk şimdi hapse düş. Dedik ya rahat battı. Ah şimdi şu Deyyus'un dükkanını bir açık bulsam, sonrası kolay. Bir daha yokum ben bu işlerde. Kapalı çarşıyı sevenler vardır, anlatır dururlar. Bok var kapalı çarşıda. Sıkıntı, loşluk, karanlık, eski zamanlardan kalma bir sürü antika eşya, antika herif, pis bir koku. Bizim Halil burada bir papuççunun yanına girdi. Bir senede tamam, iki ayağında birden romatizma. Denizaltı gibi mübarek çarşı. Bir kere yanmış diye duydum. Ortalık ferahlamıştır diye sevindim. Ne gezer, eski hamam eski tas. Neymiş de eski zamanlardan, padişahlar devrinden kalmış. Meraka bak meraka. Gavurlar da böyle, nerede eski püskü kırık dökük var, bir araya toplayıp millete parayla gezdirirler. Napolyon'un kılıcıymış da, Alman kralının sakalının bam teliymiş. Hem ne biliyorlar, uyduruyor keratalar. Zaten kimsenin uğradığı yoktur ha. İçinde dükkanlar olmasa kapalı çarşıya kim gelir? Kimse. Bu işe merak sayanlar eğer başka bir geçim yolu bulsa garanti terkler bu zanaatı. Bizim kamarotluk çok daha iyi vallahi. Hiç olmazsa adamın kafasını olmadık bir sürü isimle doldurmasına gerek yok. Ne yani? Lubar mı? Onun zanaatı Kürt tamirciliği. Daracık avuç içi kadar bir dükkanda iki çırakla çalışır. Oğlandaki suratı görsen Kabe'ye kaçarsın. İki dana gözü, çamur rengi sivri bir surat, iki parçalı bir de tığ bıyık, biri maşrıkta biri mağripte. Allah bilir ya, Türkçeyi benden iyi konuşur. Bu Kürtçülük zanaatına onu Leon sokmuş derler. Aslında Ermenilerle Yahudiler birbirlerini sevmez. Bu nasılsa olmuş işte. Önceleri Leon'un yanında çalışırdı galiba. Şimdi kendi dükkanı var. Kürt damirciliği adamı yaşatır mı yaşatmaz mı orasını sen düşün abi. Karı milleti hayvan postuyla dolaşmanın hastası oldukça öldürmez de. Ne kafadır bu kafa? Ulan Allah kulları postla dolaşsın istese cümlemizi ayılar gibi postlu yaratırdı. Moda demişler bir kere. Moda dedin mi bitti. Akan sular durur. Yoksa neden ta Marsilyalardan canımızı cezireye sokup buraya kaçak Türk getirelim? Neden fırdolayı Nubar'ı arayalım? Şimdi işler yolunda giderse günün birinde gemi yine İstanbul'a demirlediğinde Beyoğlu'nda fil gibi bir avrat görürüz. Sırtında bizim Türklerden biri. Garanti. Vay anasını dalgaya dalmışız. Gözümüz dünyayı değil burnumuzun ucunu görmüyor. Öyle ya şu karıya bak abi. Ah bir adamı böyleleri yapar işte. Amma da hızlı yürüyor şuna yetişmeli. Yetişip de ne olacak? Önce şöyle tepeden tırnağa bir süzeriz. Baksana arkadan iniş takımı bozuk görünüyor. Ha bak bu iniş takımı lafı bana havacı bir arkadaştan mirastır. Miras diyorum çünkü oğlan günün birinde Eskişehir'de düşüverdi. Sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. İşte onlar kadınları uçağa benzetir. Bacaklarına iniş takımı derlermiş. Biz ondan öğrendik. Fakat bu karının göğüslerine diyecek yok. Bak şimdi kafasını çeviriyor, beğenmedi bizi. Hanım, ulan biz dünyanın dört köşesinde ne karılar gördük de. İşim olmasaydı sana gününü gösterirdim ben. Karı milleti böyledir abi. Hemen kendini naza çeker. Onlara karşı insanca davranmaya gelmez. Sakın ha, aygır gibi hareket edeceksin. Zaten hepsi kuş beyinlidir. Neden demişler saçı uzun aklı kısa diye? Hem artık saçı da kısa aklı da kısa. Yani erkekler ve aralarında hiçbir fark kalmadı. Tamam, Nubar'ın dükkanına geldik. Rezalet, dükkan kapalı, kepenkler sımsıkı. Dur bakalım, şöyle sokulalım hele belki bir şeyler öğreniriz. Öyle de biçimsiz yerde ki. Komşu dükkan bir kolonyacı. Herif kapının önünde mis gibi kokuyor. Hay canına yandığımın. Ulan dükkanı mühürlemişler be. Bir satametlik olduğu artık gün gibi aşikar. Hazırlan oğlum Yakup, yakında deliktesin. Ah bu sersem kafa. Ah senin nene gerek ulan kaçakçılık. Otur oturduğun yerde adeyus. Biz de efkarlanmanın tam sırasını bulduk. Ne oldu ne geçti acaba? Kime sormalı? Kolonyacı yörük aynaya bakar gibi bakıyor. Sarmadı bu herif beni. Hah şu tabakçıya soracağım. Tam köşede. Garanti bilir ne olduğunu. Bu seyyar satıcılar anasının gözüdürler. Vay yakasında Beşiktaş rozeti. Anlaştık gitti. Merhaba arkadaş. Merhaba abi. Ayna, tarak, balena. Yok alıcı değilim. Bir şey soracaktım yalnızca. Şu kapalı dükkanda bir Türkçü vardı Nubar. Omuzlarını kaldırdı. Ben bilmem. Burnuyla kolonyacıyı gösteriyor. Ona sor o bilir. Kolonyacı gayet memnun. Mis kokusunu dört tarafa yayıyor. Daha sormadan cıvıdı. Nubar'ı sordunuz değil mi? Evet. Siparişiniz mi vardı? Evet, kendisi nerede? Kıs kıs güldü. Gözlerini açtı kapadı. Hapiste dedi. Yok o da nesi? Kaçakçılıktan 10 gün kadar oluyor. Gemicilerle mi iş görüşüyormuş ne? İhbar etmiş herifin biri. Kaçakçılık bürosundan memurlar geldi aldı götürdü. Dükkanı da mühürlediler. Aman keyfimden öleceğim. Hapis, kaçakçılık, gemiciler, ihbar, kocaman Allah neredesin? Mis kokulu kazık gibi sırıtıyor. Belli olmaz ki insan. Nubar arkadaşımız da hiç ummazdık. Eyvallah abi. Arkamdan hala konuşuyor. Bütün siparişleri kaldı. Geber pezevenk. Bütün siparişleri. Belli olmazmış. Manzara filan değişti artık. Sanki bir yer delindi. Gemi su alıyor. Hiçbir şey aldırdığım yok. Bir cigara yaktım. Şimdi bir gazoz içmeli. İçim yanıyor. Gemiciler, ihbar, kaçakçılık bürosu. Kaça bu gazoz? 15'e mi? 15'e gazoz. Bir de kibrit ver oradan. Tamam şimdi. Hey gidi kahvenin dölü. Ulan adam o kadar kolonyanın ortasında aklını bozar be. Hiç ummazmış. Benden umar mısın hırbo? Ha bırak öyle karı gibi kırıtmayı söyle. Benden umar mısın? Eşek ol eşek. Adamım diye geziyor. 5. Daha Yakup Yakup'la şarabımızı içerken Peter seni düşünüyordum. Yolda aklım büsbütün ona takıldı. Sizin için bunun hiçbir çekici tarafı olacağını sanmam. İşin doğrusunu isterseniz benim için de bütün çekiciliği şimdi içinde bulunduğum duruma pek uygun düşen sözler söylemiş olmasında. Yoksa Peter sen de diğer birçokları gibi seyrek rastladığım ve az düşündüğüm insanlardan biridir. Onunla sımsıcak ve masmavi bir Haziran günü Brindisi'de şüpheli insanlarla dolu bir yerde Marespun içerken tanıştık. Dev gibi saman saçlı, aydınlık mavi gözlü bir İsveçli. Bakır rengi, kıvırcık bir sakal, iri işçi elleri, bütün Kuzeyliler gibi İngilizceyi gayet kolay konuşuyordu. Bense tek kelime bilmem. Neyse, işi Fransızcaya döktük. Birbirimize hayli küfrettik. İnsanların hepsine dikkatle bak diyordu. Hareketlerine dikkat et. Tehlikedeki hayvanlar gibi hareket ediyorlar. Bir hayvan tehlikeyle karşılaştı mı gözü hiçbir şeyi görmez. İşin tuhafı, insanlar tehlikeyle karşılaşmadan gözleri hiçbir şeyi görmüyor. Kurtlar gibi birbirlerini parçalıyorlar. Marespun'e hususi bir zaafı vardı. Her kadeh dudaklarında güneş gibi parlıyordu. Bir işe gir de bak. Herkes seni itip önüne geçmeye çalışacak. Tıpkı batan bir gemi. Sen canını kurtarmak için beni çiğneyip geçeceksin. Ve bunu önlemek için bir kaptan olmayacak. Hayvanlık kısacası. Biz vahşi hayvanlarız, vahşi. Ben ona inanmamıştım. O zaman daha toy, daha bilgisizdim. Akdeniz bir çocuk gibiydi. Petersen de bir çocuk gibiydi. Eksik veya fazla birkaç liret yüzünden meyhaneciyle kavga ettiğini hatırlıyorum. Ama asıl sözleri aklımda. Daha sonraları ona birçok defa hak verdim. Şimdi yine hak veriyorum. Hak vermişim, vermemişim kime ne? İçimde korkunç bir karanlık hüküm sürüyor. Bu karanlığı biraz olsun aydınlatabilmek için ömrümün kaç senesini seve seve verirdim. Karanlık karanlıktır. Petersen'in gemisi şimdi kim bilir hangi cehennemde. Zaman bizimle alay ediyor. Biz uzayla alay ediyoruz. Belki kendimizle alay ediyoruz. Hayri Bediyan doğru söylemişti. Hiç düşmanını seven kimse görülmüş mü? Dostluklar kurduğumuz insanları dahi sahiden seviyor muyuz sanki? Bir insan bu şartlar içinde bir başka insanın üstünde sadece kendi hayallerini, kendi arzularını sever. Leon, ben de onun hesabına getireceğim Kürtleri seviyor. Kürtlerden başına felaket gelebileceğini aklı esince beni unutuyor, tanımıyor. Hayvanlık pısacası. Hem de daniskası. Ben onun gözünde bir maşa, bir pens ya da buna benzer bir aletim. Maşa kızacak olursa elde tutulmaz artık, atılır. Maşa kızıyor ve atılıyor, tehlikede hayvanlar gibi. Bu yüzden onların üzerine gitmeye karar verdim. Nasıl kaçacaklar? Veba bende ve üstlerine yürüyeceğim. Şimdi ben vebalıyım. Muhakkak başlarına bir dert geldi. Yakalarını bu dertten sıyırmak için bizi harcamayı kurdular. Ben ne kaybederim? İçim dışım yalnızlık. Hapse girsem dışarıdakinden farklı bir ömrüm olmayacak. Yine tehlikede hayvanlar. Şu haliyle ve şu halimle. Hayat ve olaylar. Beni zaten her yerde ve her kalıpta aynı kalacak boyaya sokmuşlar. Ama iş Nubar için, Leon için böyle değildir. Ahmet için de. Ben maşayım doğru. Yine de maşa olduğumu hissetmek bana dokunur. Bunu onlara ödeteceğim. Madem ki biz vahşi hayvanlarız. Öğle üstü çocuklar okullarına gidiyorlar. İtalyan okulu öğrencileri. Ufacık, ince ve narin boyunlu kızlar. Peşlerinde civar ortaokulların haylazları. Sıra sıra hususi otomobiller, bir mağazanın kapısına tezgahtarla beraber ihtiyar gözlüklü bir kadın çıktı. Gündüz ışığında kumaşı inceledi. Kadının yanakları acayip kırmızı, gözlükleri pırıltılı. Yaptığı dünyanın en önemli işi sanki. Öyle bir hali var. İçimde hep aynı karanlık. Bir yere girip müzik dinlesem ya da en iyisi şimşekli, gök gürültülü bir yağmur yağsa. Şimdi bana kızmayacak ve gülmeyecek bir kadın bulsam. Benden hiçbir şey istemese, bana hiçbir şey sormasa. Bir kadın, yalnız. Bu daha kötü. Dün geceki orospunun sıkıntılı memelerini hatırladım. İşte pasaj. Şimdi Leon'u göreceğiz. Göremedik. Birdenbire koluma birisi girdi. Ve kısık bir sesle, aldırma dedi, dost doğru yürü. Göz ucuyla baktım, Ahmet. Bence yaptığı budalaca bir şeydi. Bu gibi hareketlere ancak sinemada rastlanır. Ne oluyor diye sordum, ne var? Rüzgar hırçın hırçın savruldu. O bir eliyle şapkasını tutarak, konuşuruz dedi, bir yere girelim, bir muhallebiciye. Ahmet'i görmek hoşuma gitmedi. O daima nefret edilen, yine de vazgeçilemeyen mikroplardan biridir. Yolunuzun üstüne çıktığı zaman mutlaka biçimsiz şeyler döner. Ona aksi aksi, ben dedim, Leon'u görecektim. Elimi tuttu, elinde eskimiş deri eldivenler vardı. Dişsiz ağzını çarpıtarak, beni dedi, Leon gönderdi, konuşalım. Omuz silktim,
Ve onu görmek isterim. Görürsün yine, önce söyleyeceklerim var. Bence hepsi bir. Bir muhallebiciye girdik. İlk defa o zaman suratına baktım. Sakalları gelmişti. Uykusuza benziyordu. Gülümsedi. Birer keşkül yiyelim dedi. İçerisi tenha sayılmaz. Bir takım renksiz insanlar kaselerinin üzerine abanmış çorba ve pilav tıkınıyorlar. Bir subay gözü saatte hızlı hızlı cigara içiyor. Ahmet benim sormamı bekliyor. Muhakkak. Sormayacağım ama. Sormadım. Nihayet eldivenlerini çıkardı ve dün mü geldiniz dedi. Evet. Epey dolaştınız yani. Dolaştık. Cigara ikram etti. Reddettim. Pipomu doldurdum. O cigarasını üstüne sarıklı bir ihtiyar işlenmiş, acayip bir ağızla iliştirdi. Sonra damdan düşer gibi konuya girdi. Nubar'ı aradın mı? Bu sabah 3 kere. Cevap vermedi. Tekrar ettim. 3 kere. Yarımşar saat arayla. Kimseler yoktu. Omuzlarını kaldırdı. Olamazdı dedi ve sesini alçaltarak ilave etti. Nubar tevkif edildi. Evet, 10 gün kadar oluyor. Kaçakçılık meselesinden. Ama başka bir dalga. Gemicinin biri ihbar etmiş. Dükkanı mühürlemişler. Her kelimeden sonra bir kere yüzüme bakıyordu. Kısaca peki dedim sonra. Sonrası bu. Dikkatli olmak lazım. Leon çekiniyor. Belki onun dükkan da göz hapsine alınmıştır. Değil mi ya? Biraz evvel uğradım. Telefon ettiğini söyledi. Geleceğini biliyorduk. Onun için yola çıktım. Oraya gitmen hata. Subayın beklediği geldi. Ablak yüzlü bir kadın. Bir başka kız daha geldi. Saçlarını örmüş, omuzlarına salıvermiş. İki tarafa baktı, gitti. Ben Ahmet'i dinlemiyor gibiyim. Buna kızdığını hissediyorum. Fakat koz şimdilik bende. Gayet sakin sordum. Neden? Sormaya ne hacet der gibi bir hareket yaptı. Bunu karşı duvardaki aynadan gördüm. Yüzüne bakmıyor, karşılıklı aynalar sayesinde yine de her hareketini görüyordum. İç içe bir sürü aynalar, bir sürü Ahmetler, uykusuz kalmış bir sürü göz. Adam dikim üstündeymiş gibi sıkıntıyla kıpırdanıyor. Oysa yüzü düz ve şüpheli. Sesi kısık. Biliyorsun birader, herif Filistin'e gitmeyi düşünüyor. Şimdi hiç yüzünden bir şey olursa ne yani? Üstelik neden hapse girsin? İhtiyatlı. Korkuyor dedim. Korkuyor diye doğruladı. Tut ki korkuyor. Ne değişir? Oraya gitmek şart mı? Gerekli tedbirleri alırız, olur biter. Sen de korkuyorsun dedim. Yüzü değişiverdi. Ben 7 sene kodeste yatmış adamım. Korkmam. Korkmadığımı pekala bilirsin. İçeriye bir dilenci girdi. Garsonlar fark etmediler. Tepemize dikildi. Kolsuz bir herif. Ağlamaklı bir sesle durmaksızın Allah diyor. Allah size acısın. Ben aynalarda Ahmetleri seyrediyorum. Çirkin bir tik. Üst dudaklarını geriyor. Dilenci bir plak gibi tekrarlıyor. Allah size acısın. Allah size acısın. Para vermiyoruz. Allah bize acımıyor. Ahmetler sancı tutmuş gibi kıvranıyorlar. Ansızın kolsuza defol be adam diye bağırıyor. Kolsuz sesini kesiyor ve sessizlikten hoşlanıyorum. Peki getirdiklerim ne olacak? Sinirleri bozuldu, tırnaklarını yemeye başladı. Getirdiklerim, asıl mesele bu. Leon'a kalırsa ne yaparsa yapsın diyor, geri götürsün diyor. Sana kalırsa diyorum. Ahmetler sırıtıyorlar. Bana kalırsa geri gitmez, yazık. Buraya kadar gelmiş, bir çaresine bakmalı. Ama o ısrar ediyor. Sen istersen paranı alacaksın, anlaşıldı mı? Geri götüreyim diye mi? Ahmetler aynı hareketlerle birer cigara yapıyorlar. Paranı alacaksın. Mesele para da değil. Nasıl değil? Ben ne getirdiysem çıkaracağım. Leon'a götüreceğim. Sakın ha, vallahi laf anla birader. İstemem diyor. Hem bu senin de işine gelir, paranı alacaksın. Başka sefere bir başkasına satarsın. Tekrar ediyorum, mesele para da değil. Üzerime aldım mı tam yaparım. Getirdiklerimi çıkaracağım ve teslim edeceğim. O kadar. Yerini konuşalım. Tik daha sıklaşıyor. Yüzü bembeyaz. Kızdı. Son söz mü? Son söz. Cigarasını bir hamam böceği gibi cızırtıyla ezdi. Şimdi ikinci teklifin sırası geldi mi diye düşünüyor. Benim direneceğimi hesaba katmış olmalılar. Beni tanıyorlarsa. Ben hep aynalardayım. Aynalar parlak ve kalabalık. Birçok Hasanlar, sonra kolsuz dilencinin sesi. Allah size acısın. Subay ve ablak yüzlü kadın kalkıp gittiler. Biz karşılıklı susuyoruz. Masanın üstünde bir sinek ellerini ovuşturuyor. Yeniden gayet kötü boyanmış kadınlar geliyorlar. İkinci teklif biraz karışık. Ya Ahmet kendi hesabına Leon'a ihanet etmek istiyor, ya da bu aralarında düşündükleri bir kombinezon. Bana durup dururken Leon'u aradan çıkarmayı teklif etti. İkimiz bu işi halledelim istiyormuş. Yani getirdiklerimizi ona devredeceğiz. Esaslı bir iş olur ha? Yalnız başıma, elbet, Leon kadar veremem, olmaz. Benim vaziyetim malum. Zengin değiliz. Madem ki ısrar ediyorsun, dostluk hatırı için yapacağım bu işi.
Dostluk hatırı için fiyatı kıracak. Ben kamarot Hasan, budala olmadığımı aynalardan anlıyorum.
Onu tekrar reddettim. Tik büsbütün hızlandı. Yüzü karardı. Dişsiz ağzı kuru incire benziyor. Yumuk ve yumuşak.
Laf anlamıyorsun yahu. Vaziyet kritik. İnatçılığın sırası mı? Başka zaman olsa anlarım. Düşün hele biraz.
Düşünmem. Karar değiştirme hoşuma gitmez. Malı Leon'a teslim edeceğim. Yahut da polise.
Elimi tutuyor. Polise mi? Çıldırdın mı sen?
İkinci defa suratına bakıyorum.
Ben çıldırdım. Hikaye yeter. Yer ve saat söyleyin. Yoksa alır dükkana gelirim. O kadar.
Kalleştiktir be bu yaptığın.
Düşün bir kere.
Yok, düşün, iyice düşün.
Ha ihbar ha bu.
Sebep ne sanki?
Bir maşa, hem de kızgın bir maşa tutmuşsun. Atmak istiyorsun, o gitmiyor ve yapışıyor. Maşanın intikamı diyelim.
Ahmetler hayretle bakıyor. Sahiden çıldırmış diye düşündüklerini seziyorum.
Bu defa bir milli piyangocu giriyor içeriye. Ve bize askıntı oluyor. 50.000 lira çekiliyor. Fırsat bu fırsat ağabey. 50.000 yarından sonra çekiliyor.
Ahmet su bardağını hızla vuruyor.
Kes gagan ulan.
Bardak kırılıyor ve eli kesiliyor. Birkaç kişi burunlarını çorba kaselerinden çıkarıp bakıyorlar. Ahmet'in de kanı kırmızı. Oysa ondan safra yeşili bir kan çıkmalıydı.
Garson geldi masayı temizledi. Piyangocu 50.000 lirasını aldı gitti. Böylece fırsatı kaçırmış olduk.
Saate baktım. 4.
Buçukta randevum var. Yakup'u bulacağım.
Ahmet'e söyledim ve ekledim.
Leon'a anlat. Bir çare bulsun. Gemi neredeyse boşalır. Sonra Şamandıra'ya bağlarız. O zaman iş kolayca yapılır. Yalnız yer gösterin. Olmazsa alır dükkana gelirim. Cevabı bu gece getir.
Sıkıntıyla baktı. Eli hala kanıyor. Mendili boyanmış.
Demek böyle dedi. Alnı kırıştı.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Erkekçe iş görmüyorsun.
Evet diye cevap verdim. Hayvanca, kurtlar gibi.
Kurdu sevmem, kalleş bir hayvandır. Köpeği severim.
Güldüm.
Sadık ve itaatli öyle mi?
Garson, hesap.
De çıktık. Rüzgar daha hırçınlaşmıştı. Cadde çok kalabalıktı. Öğrenciler bu defa evlerine dönüyorlardı. Kararmış, is bağlamış binaların üzerinde çirkef bir gökyüzü. Oraya buraya bulaşıyordu. Ahmet benimle yürümedi. Buluşmak için sözleşti ve gitti. Giderken ilk defa ayaklarında beyaz lastik ayakkabılar olduğunu fark ettim. Sonra aklıma yine Peterson geldi. Tıpkı batan bir gemi gibi. Sen canını kurtarmak için beni çiğneyip geçeceksin. Rüzgar durmadan gelip geçiyordu. Sağımdan geçiyor, tüy gibi hafif bir genç kızın eteklerini havalandırıyor. Solumdan geçiyor, bir tramvayla çarpışıyor, tuz parça oluyor. Sinemalar erkenden reklam ışıklarını yakmışlar. İstanbul'da gibi değilim, hiç değilim. İçimde bir şeyler kıyılıyor. Hava karardıkça karardı. Vitrinler ve mankenler bir tramvayın arşından çiğ yeşil bir şimşek çaktı. Cadde parladı. Denizci bir inzibat eri of çekti. Sabahki kahveye geldim. Yakup benden tam yarım saat sonra geldi. O gelinceye kadar ben İstanbul'da değildim. Siz bu hissi yaşadınız mı? Belki bilmezsiniz. Berbat bir şey. Adamın aklı vücudundan sıyrılıyor sanki. Yakup taş gibi sarhoş geldi. Kara saçlarını rüzgar evirmiş çevirmiş. Yakasında bir horoz kadar fiyakacı, koskoca bir krizantem. Yanı başında bembeyaz bir adam. Saçı, kaşı, kirpiği bembeyaz bir adam. O da sarhoş. Yakup kadar kedersiz.
Merhaba Yakup, daha erken değil mi biraz?
Oturdu. Bir horoz okşar gibi krizantemini sevdi. Hayır dedi, tam vakittir.
Bir gözünü kırptı. Dünyanın ucu uzun, ne olacağımız belli mi sanki?
Sonra arkadaşıyla tanıştık. Tornacı Muhlis. Adı Tornacı ama kendisi değil. Görmüş geçirmiş arkadaş.
Yakup siyah, Muhlis beyazdı. Krizantem horoz gibi kabarıyor. Tornacıydım ben, şimdi boştayım. Yaşasın arkadaşlık.
Yakup tekrar göz kırptı ve kulağıma eğildi.
İşler aynasız, nubar.
Sözünü kestim. Tamam, biliyorum. Ahmet'le konuştuk.
Kollarını iki yana açtı. Gördün mü ya diye sordu. İçmenin tam sırası değil mi?
Tüyü bozuk bir sır açıkladı. Sarhoşluğun zamanı yoktur. Rakı rakıdır, şarap da şarap.
Adamın gözleri ne renk diye merak ediyordum.
Beyaz göz diyelim. Ya da sarı.
Garsona iki kahve söyledim. Işıklar ansızın yandı.
Yakup sarhoş geldiği için ona içerlemiştim. Ayık bir adamla sarhoş bir adam barışamaz. Bir tarihte tıbbiye talebesi bir dostum vardı. Ona ne zaman sarhoş rastlasam, sen ayık ben sarhoş olmaz derdi. Şimdi ben maymunum sen insan. Halbuki sen de maymun olmalısın. Ve gider ben de maymun olurdum.
Tüyü bozuk.
ve Yakup maymun olmuşlar. Oysa ben insanım. En kestirme yoldan maymun olmalıyım. Yakup gözlerini yaya yaya, Ahmet neler anlatıyor diye sordu. Puşt. Selamı var dedim ve kızdım. O var ya o, ne anasının gözüdür. Muhlis katıldı. Bazıları adam akıllı anasının gözüdürler. Bu da onlardan anlaşılan. Hiç unutmam, ben Kütahya'dayken bizim Recai... İstanbul'da değilim. Nerede olduğumu şimdi anladım. Bir ilkokul avlusundayım. Mevsim bahar. Gök ateş içinde. Talebeler ufacık, kısa pantolonlu, pırtmalı oğlanlar. Dişleri çıkmış, örgülü, kurdelalı kızlar el ele vermişler. Çiftçi çukurda oynuyorlar. Ben aynı yerden 100 defa, 500 defa geçiyorum. Onlar hep oynuyor, şarkılarını söylüyorlar. Çiftçi çukurdaydı, çiftçi çukurdaydı. Haydi peri kızı, çiftçi çukurdaydı. Muhlis yumruklarını sıkıyor. Ulan Recai dedim, biz senin gibilerini çok gördük. İstediğin para mı senin? Al parayı. Hayır, böyle olmayacak. Kalkıp gittik. 8'e kadar boktan, kenef gibi bir yerde küf kokulu bir şarap içtik. Orada Yakup Muhlis'le nerede tanıştığını anlattı. Kapalı çarşıdan çıktığında canı dehşetli sıkılmış. Çarşı kapıda bir şarapçı bulmuş. Dalmış içeri. Bakmış, bu tüyü bozuk da orada. Kanları kaynamış birbirine. Yarım kilo şarap içtikten sonra benim de kanım kaynadı. Birbirimizin şerefine ve dünyadaki bütün deyyusların aleyhine içtik. Nasıldı o tüyü bozuk? Sarhoşluğun zamanı olmaz. Sonra? Muhlis'in gözleri gevşiyor. Rakı rakıdır, şarap da şarap. Ben hep o ilkokul avlusundaydım. Çocuklar bir türlü oyundan bıkmıyorlar. Yüzleri neşeden ve terden parlıyor. Bir adım atıyor, sekiyorlar. Çiftçi karısını aldı, çiftçi karısını aldı. Şarap değil, zıkkımın peki. Ben adet üzerine konuşmuyorum. Onlar Yakup, Muhlis ve Tırzantem gevezelik ediyorlar. Tezgahta dehşetli miskin bir Ermeni. Aynı zamanda bir gramofonu idare ediyor. Rumca, Türkçe şarkılar çalıyor. Ne çalarsa çalsın boşuna. Kafamın içinde yalnız aynı basit ve monoton melodi. Haydi peri kızı, çiftçi karısını aldı. 8'de onları bırakıp tekrar Ahmet'i görmeye gittim. Rüzgar kesilmiş, sıkıntılı bir yağmur başlamıştı. Balık pazarı bir rakı kadehi gibi pırıl pırıl parlıyordu. İnsanlar kesilmiş, temizlenmiş hindiler, limonlar ve hıyarlar. Eşekçesine mutluydu. Ahmet'i Tokatlıya'nın köşe başında buldum. Cigarası ıslanmıştı, yüzü daha ıssızdı. Ayaküstü konuştuk, hiç yüzüme bakmıyordu. Yalnız ben sıra sıra aynaların içindeki yüzlerce Ahmet'i, incir gibi çenesini, üst dudağındaki tiki, bal gibi görüyordum. Peki dedim, Leon ne dedi? Seni diye cevap verdi, daha erkek sanıyormuş. Dedim ya, bu dostluğa sığmaz dedi. Ben karışmam, işte Leon, işte sen, dükkana götürmeyesin diyor, çılgınlık diyor, ben de bu fikirdeyim. Ne olacak peki? Cigarasını bir su birikintisine attı. Bir şey düşündük, Leon'un bir metresi var, Meryem. Evine 1001 türlü adam girer çıkar, orası münasip. Yalnız birkaç gün lazım, işi ben yoluna koyacağım, anlaşıldı mı? Sokaktan bir otomobil çıktı. Farları çizgi çizgi yağmura aydınlattı. Ben sustum. Onları yola getirmiş olmak hoşuma gitmiyordu. Eninde sonunda bu da diğerleri kadar budalaca bir işti. Yarından sonra kanunu esasiye gel. Teferruatı hallederiz. Yarından sonra? Evet. Leon gelecek mi? Leon'la ne alıp veremediğin var? İşi yapacak benim. O neden gelmiyor? Filistin'e gitmek istiyor. Dedik ya bu vaziyette. Omuzlarını kaldırdı, indirdi. Kimse laf anlamıyor. Ondan ayrıldıktan sonra gece büsbütün çığırından çıktı. Adam zamanını belli bir şeyi elde etmek, hatta bir şeyi kaybetmek için harcayamazsa, her şey çığırından çıkmaya hazırdır. Oysa biz zamanı unuttuk. Hiç değilse kendini hatırlatmadıkça hatırlamak istemiyoruz. Önünden hedef tahtası kaldırılmış mermiden. Farkımız ne? Onun içinde saniyelerin hiçbir değeri kalmamıştır, bizim içinde. Yalnız şu çocuklar ve onların dokunaklı şarkısı olmasa, gittikçe daha hızlı dönüyor, daha hızlı söylüyorlar. Çiftçi karısını alıyor, kadın çocuğunu, çocuk köpeğini, köpek kedisini, kedi faresini ve peynir ortada kalıyor. Şimdi 3 kişi önde, horoz gibi krizantem saza gidiyoruz. Benim babam saza bayılırdı. Ben onun için nefret ederim. Yakup sever, Muhlis de severmiş. Bize bok yemek düştü. Şimdi gidecek binlerce liranın semirttiği, hem de dişi domuzlar gibi semirttiği yıldızları dinleyeceğiz. Bu, ben yine ve durmadan çocukları dinleyeceğim demektir. Çocukları dinleyeceğim. Bir daha, bir daha. Yine o ilkokul bahçesinden geçeceğim. Muhlis'in çenesi açıldı. Yakup'un da çenesi açıldı. Sahneye kadınlar gelip gidiyor. Eski ve yeni şarkıları söyleyip yıkılıyorlar. Ortada krizantem, bizimkiler çene çalıyor. Zaten müzik dinleyen galiba hiç kimse yok. Herkes eğri eğri birbirinin suratına bakıyor ve içiyor. Biz tekrar içiyoruz. Hava dehşetli ağır. Nefes almak, gülle kaldırmak gibi bir şey. O kadar zor. Peki nedir be? Nedir ama? Yok hatırı bırak, elini kalbine koy da söyle. Nedir para? Arkadaşlık için ne varsa feda olsun. Ben aptal mıyım sanırsın? Bak gözlerime. Recai kazıkladı mı beni? Bu işte. Belki. Ama o benim dostumdu. Hala Recai'yi anlatıyor. Neden bazı insanların böyle oturdular mı saatlerce kendisinden bahsedecekleri birer Recai'leri vardır ve benim yoktur? İçim götürmüyor. Bırak diyorum, bırak muhlis şu Recai'yi. Yüzünü bana çevirdi. Ter şakaklarından akıyordu. Boynunu bükerek bir çocuk gibi. Hayır dedi, bırakamam. Yapma abi. Düşün bir kere. İkimiz, Recai ve ben, hayatımızı ve paramızı, neyimiz varsa hepsini bir işe bağlamıştık. Kazandık, zengin olacaktık. Beni aldattı, meteliksiz sokağa bıraktı. Ben gık demedim, neden? Yakup bir at gibi kafasını salladı. Aptallığından. Tüyü bozuk şiddetle itiraz etti. Yo, hayır, aptal değilim, söyledim size. Ama adamım ben, arkadaşız dedik bir kere. Para nedir ki? Yanımızdaki masada ihtiyar bir sarhoş mendiline sümkürüyor ve marifetini dikkatle muayene ediyor. Garsonlar telaş içinde gelip gidiyorlar. Sahnede Varda Costa bir kadın ağlıyor. Bağran yerine dürrüdüğü her yağsa semadan, bir baht olanın bağına bir katresi düşmez. Kime ne, bilhassa bana ne? Düşünüyorum da kendi kaderi bile kendisinden ufak büyük hiçbir kaygı uyandırmayan bir adamdan, başkalarının kaderiyle ilgilenmesini beklemek budalalığın daniskası. Kendi kendimden bile kurtulmuşum ben. Bir manada kaybolmuşum. Bu etrafımızdakiler umurumda değil. Olaylara bir tabanca, bir demet çiçek, bir kutu penisilin kayıtsızlığıyla katılıyor. Hayattan eski veya yeni şairlerin söylediği tarzda hiçbir zevk almıyorum. Öyle ya, ruhsatlı veya ruhsatsız olmak tabancayı asla ilgilendirmez. Asıl olan onun maddi varlığıdır. Benimki de aşağı yukarı öyle. Bunun dışında gülme, yaşama, nefes alma, koklama, görme, düşünme yeteneklerimden hiçbir çıkarım yok. Daha sonra oradan da çıktık ve sulu, yapışkan bir gecenin içine düştük. Taksim meydanı çırılçıplaktı. Meydan saati kekeleyip duruyordu. Kaldırımlar, mevtalar gibi upuzun ve sessizdiler. Gemiye gidemezdik artık. Muhlis onun evine gitmemizi teklif etti. Daha ilk seferde bunu kabul ettiğimiz halde ta Kasımpaşa'ya kadar çekiştik. Bazen sokak lambalarının yer değiştirdiğini, uzun boylu ahmak herifler gibi köşe kapmaca oynadığını sanıyordum. Peterson'ı müthiş göreceğim gelmişti. Bakır rengi sakallarını, aydınlık mavi gözlerini, madem ki hayvanız, sokaklar bomboştu. Havada ise benzer bir şeyler yüzüyordu. Çocuklar ezeli türkülerine devam ediyorlardı. Kasımpaşa'dan kayıkla fenere geçinceye, fenerde muhlisin tavan arasında yattığı karanlık ve hantal eve gelinceye kadar da devam ettiler. Yolda krizantem denize düştü. Bir horoz gibi ses çıkartarak boğuldu ve Yakup ağladı. Odada bir yer yatağına çingeneler gibi enine yattık. Onlar hemen sızdılar. Ben bir türlü sızamadım. Olmadı. Pencereden bir kilisenin kulesi görünüyordu. Yıldızlar da çıkmışlardı. Fakat bir türlü sızamadım. Tam dalacak gibi olduğum sırada çocuklar neredeymişsin çıkıp geliyor, sevinçle el çırpıyor, gülüşüyor, bağırışıyorlardı. Sıçrayıp uyanıyordum. Peynir ortada kaldı, peynir ortada kaldı. Haydi peri kızı, peynir ortada kaldı. 6. Sizi rahatsız etmiş olmayayım. Geçiyordum da. Evet, ben sokaktaki adamım. Hava soğuk, yıldızlar, bir avuç cam kırığı gibi parlıyorlar. Yorgunum tabii. Bu her günkü durum. Ben dinlensem bile ertesi gün tekrar yorulmak için dinleniyorum. Zemberek gibi yani. Her gece kurul, her gece boşan. Bazen fabrikadayım. Gece mesaisine kaldığım oluyor. 1-2 liranın hatırı için. Bu zamanda 1-2 lira nedir ki deyip geçemezsiniz. Bazen bir bankada katibim. Oradan çıkınca gidip bir tüccarın defterini tutuyorum. Bana kimse tembel diyemez. Zaten tembelliğin serserilere ve çok varlıklı kimselere vergi bir lüks olduğunu gün geçtikçe öğreniyorum. Oysa benim için her şey sırtıma yükleyeceği yeni sıkıntılara göre değerleniyor. Sonbahar demek, çocukların okul masrafları demek, kış demek, evin odun kömürü demek. Bu böyle olunca ezilmemek, hiç olmazsa yorulmamak olacak şey mi? Sonra zamanlar kötü. Bütün bunlar nasıl oluyor, nasıl geçiyor anlamıyorum. İşler daima aksıyor. Neden böyle oluyor? Her geçen gün ekmeği daha pahalı alıyoruz. Ev kiraları daha pahalılanıyor. Vergiler biniyor. Harp bitsin, her şey ucuzlayacak diyoruz. Harp bitiyor, bir yenisi başlıyor. Hiçbir şey ucuzlamıyor. Kimisi çocukken işler daha iyi gidiyordu galiba diye düşünür. 40 paraya bir cep leblebi. Şimdi? Şimdi 40 paranın 5 kuruşun lafı mı olur? Para peynir gibi eriyor. Peki ama bunun sonu nereye varır? Bunu ben bilemem. Başımızdaki büyük adamlar düşünmeli. Muhakkak düşünüyorlardır. Gazeteler, radyolar her gün onların düşündüklerini söylüyorlar. Diğer bazıları onlarla uğraşmaya kalkmışlar. Muhalefet yapıyorlar. Bir gürültüdür gidiyor. Ben bazen hükümetten yana, bazen muhalifim. Bazen gerici diye, bazen komünist diye evimi polisler basar. Beni alır götürürler.